Ayrım 16. Size yalan söylediler. Barış Terkoğlu, Sami Menteş. Sayfa 144. 16. bölüm. Günah keçisi ilan edilen çalışma grubunun aslı. 28 Şubat davasının ana omurgasını Batı Çalışma Grubu BÇG oluşturuyor. Davanın açılmasından önce başlayan BÇG'yi şeytanlaştırma çabaları, FETÖ'cü savcının hazırladığı iddianamenin kabul edilip davanın açılmasıyla doruk noktasına çıktı. Bazı isimler hızını alamayıp ülkede her kötü şeyin altında BÇG'yi aradı ve suçladı. Duruşmalarda bazı müşteki ve avukatlar BÇG'yi yasa dışı ilan etti. Daha da vahimi, Genelkurmay karargahında kurulu olan grubu terör örgütü olarak niteledi. BÇG son derece yasal, kuruluşu da bir emre dayanıyor. Kuruluşa giden süreç. 28 Şubat 1997 tarihindeki Milli Güvenlik Kurulu MGK toplantısında 18 maddelik rejim aleyhtarı irticai faaliyetlere karşı alınması gereken tedbirler belirlendi. Söz konusu tedbirler tam 2 hafta sonra 13 Mart'ta Bakanlar Kurulu toplantısında görüşülüp hiçbir itiraz olmaksızın aynen kabul edildi. Ertesi gün yani 14 Mart'ta Başbakan Erbakan bütün bakanlıklara bir direktif yayınlayarak MGK kararlarının gereğinin yapılmasını istedi. Erbakan'ın 14 Mart 1997 tarih ve 01.51 Taksim 01704 sayılı 406 nolu MGK kararının uygulanmasına ilişkin bütün bakanlıklara ve kendine doğrudan bağlı kurumlara gönderdiği genelgede şu ifadeler yer alıyordu. 28.02.1997 tarihli Milli Güvenlik Kurulu kararlarından 13 Mart 1997 günü Bakanlar Kurulu'nda öncelikle müzakere edildiği malumlarıdır. Bu müzakerede alınan irtica ile etkin bir şekilde mücadele edilmesi kararı mucibince Milli Güvenlik Kurulu'nun Bakanlar Kurulu'na bildirdiği hususların bir kopyası ilişikte bilgilerine sunulmuştur. Bu hususların önemle dikkate alınarak anayasamızın TC devletinin demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olması temel ilkeleri çerçevesinde bakanlığınızı ilgilendiren konularda konuyla ilgili kısa, orta ve uzun vadeli tedbirlerin dikkat ve ihtimamla alınması, mali destek ve yasa değişikliğine ihtiyaç gösteren tedbirler varsa bunlar hakkında da bakanlar kurulunca gereğinin yerine getirilmesi için Başbakanlığa bilgi verilmesini rica ederim. İmza: Başbakan Profesör Doktor Necmettin Erbakan. Erbakan'ın direktifine dayanarak ilk önce İçişleri Bakanlığı 28 Mart tarihinde 9 sayfalık bir genelge hazırlayıp 80 ilin valisine, ki o zaman il sayımız 80 idi, İçişleri Bakanlığı genel müdürlüklerine ve bağlılarına, Emniyet Genel Müdürlüğü Teşkilatı'na gönderdi. Çok detaylı bir genelgeydi. Dönemin İçişleri Bakanı Meral Akşener imzasıyla anayasa ve yasaların uygulanmasında uyulacak usul ve esaslar başlıklı 9 sayfalık genelge, anayasa ve yasalardaki din istismarına yönelik maddeler hatırlatılarak başlıyor ve önce bu çerçevedeki tespitler, sonra da alınacak tedbirler sıralanıyordu. Örneğin, son zamanlarda yasaların hilafını dini siyasete alet eden ve veya istismar eden grupların çoğaldığı, ülke sorunlarının çözümünü ümmet anlayışıyla ele alarak bölücü terör örgütünü cesaretlendiren girişimler oldu. Bazı çevre ülkelerin ülkemizi çağ dışı bir rejime itme gayretleri içinde bulundu. O ülkelerden bahseden radikal dinci terör ve mezhep çatışması tehlikesinin varlığı. Kökü dışarıda bazı radikal dinci terör gruplarının demokrasinin nimetlerinden istifade ederek demokrasiyi rafa kaldırmayı hedefledikleri. Bazı tarikat ve cemaat bağlantılı özel yurt ve okullarda dince mukaddes sayılan şeylerin alet edildiği. Bazı tarikat ve dini grupların denetim dışı Kur'an kursları açtıkları, buralarda din duygularını istismar edici faaliyetlerde bulunuldu. irticai nitelikte ve bölücü kişilere, kamu kurum ve kuruluşlarına sızma girişimleri oldu. İrticai faaliyetleri nedeniyle TSK'dan çıkarılan personelin belediyelerce işe alınmalarının sakıncası ve aynı zamanda bu personel aracılığıyla TSK'yı din düşmanı gibi gösterme gayretleri oldu. Bazı belediyelerin kendi görev alanı dışına çıktıkları ve benzeri daha pek çok tespit sıralanıyordu. Sonra da vali ve kaymakamlar ile emniyet teşkilatına bu sayılan sıkıntıların önlenmesi için titizlik gösterilmesi, ülkemizi çağdaş bir rejimden ve din istismarını sebep olabileceği muhtemel bir çatışmadan korumak amacıyla bu tür hareketler için istihbarat çalışmalarının yoğunlaştırılması, gerekirse ilgili yerlerin yani yurt, pansiyon, dershane, kurs, matbaa vesaire kapatılması, şartlar ne olursa olsun kamu görevlilerinin yasalara uymak mecburiyetinde olduğu, valilerin her gün düzenli olarak yaptıkları toplantılarda bu sayılan konularda duyarlı olmaları vesaire emredildi. Direktifin içeriğini, önemini, alınması gereken tedbirleri görüyor musunuz? Genelgede daha başka maddeler de var. Örneğin Türk Hava Kurumu'ndan başka özel ve tüzel kişilerin kurban derisi ve bağırsak toplamalarının engellenmesi dahi bu genelgede yer aldı. Ama o dönemde valiliklerin, emniyet müdürlüklerinin genelge kapsamında yaptıkları bütün işler sanki TSK tarafından yapılmış izlenimi oluşturuldu. Oysa askerlerle hiçbir alakası yoktu. Askerin kurs, dershane, yurt kapama yetkisi mi vardı? Genelkurmay Başkanlığı'nın yayımladığı yönerge. Yayımlanan genelge ve talimatlar üzerine Genelkurmay Başkanlığı da Başbakanlık direktifi çerçevesinde icra edilecek faaliyetleri diğer kurum ve kuruluşlar ile koordineli yürütebilmek için bir çalışma grubu oluşturdu ve adına da Batı Çalışma Grubu dendi. Kısaca BÇG olarak bilinen bu grubun görevi Türkiye'deki irticai hareketlerin bir resminin çıkarılması olarak kamuoyuna da açıklandı. Yani gizlenen, saklanan hiçbir yanı yoktu. Batı Çalışma Grubu'nun teşkili için 10 Nisan 1997 tarihinde yayımlanan Genelkurmay Başkanlığı yönergesinde grubun görev tanımı açıkça şu cümlelerle belirtildi. TSK Türkiye Cumhuriyeti'nin temel niteliklerini koruma ve kollama yükümlülüğünün bilincinde olarak siyasi çatışma ve polemiklerin üstünde kalmak suretiyle Yüce Türk milletinin beklentileri ve duyarlılığı paralelinde bütün ağırlığını irticanın daha fazla mesafe kat etmesini önlemede kullanacaktır. TSK ülke ve ulusal birliğimizin hem teminatı hem de sembolüdür. Bu tarihi misyona zarar vermeden bütün demokratik kitle kuruluşları ile sağlıklı bir iletişim kurulmalı ve idame edilmelidir. Bu suretle halkımızın, TSK'nın ilgili ve yetkili siyasi kademelerin uygun ve yasal platformlarda bilgilendirilmesi sağlanarak siyasi İslam'a geçit verilmeyecektir. Batı Çalışma Grubu kurucu başkanı ve grubun görev talimatını kaleme alan dönemin Genelkurmay Harekat Başkanı Çetin Doğan'dı. Batı Çalışma Grubu'na verilen görev özetle siyasi İslam'a geçit vermemek için ülkede meydana gelen irticai faaliyetleri ilgili ve yetkililere uygun ve yasal platformlarda bildirmekti. Batı Çalışma Grubu hiçbir şekilde bu kuruluş yönergesinin dışına çıkarak illegal herhangi bir faaliyet göstermedi. Bu yönergenin belirttiği faaliyet kapsamında olmadığı için Batı Çalışma Grubu hiçbir kuruma icraya yönelik görevden alma, okuldan işten atma vesaire emir ve talimat vermedi. Görev kapsamında belirtilen yurt çapında meydana gelen irticai faaliyetlere ilişkin toplanan duyum ve bilgiler ise çoğunlukla MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü kanalı ile alındı. BÇG'den kim, neden şikayetçi ve gerçekler? 28 Şubat davasını BÇG üzerinden kurgulayanlar kendileri açısından büyük hata yaptılar. Davaya yüzlerce mağdur müşteri kabul ettiler ancak mahkemece kabul görülen sözde atılı suç tarihi MGK'nın 406 sayılı kararının alındığı 28 Şubat 1997 tarihiyle merhum Erbakan'ın istifasını verdiği 18 Haziran 1997 dönemini kapsıyor. Tek tek yine de iddialara yanıt vermek gerekiyor. Tekrara düşsek de kısaca bahsedelim. Davanın mağdur ve müştekilerini 3 gruba ayırmak mümkün. Birinci grup, türban başörtüsü yasağı nedeniyle eğitimlerine devam edemeyen öğrencilerden. İkinci grup, TSK'dan irticai faaliyetleri nedeniyle ilişiği kesilenlerden. Üçüncü grup, memuriyetlerinde öğretmen, hakim, memur ve benzeri zulüm gördüğünü iddia edenlerden oluşuyor. Mağdur ve müştekilere ilişkin bir genelleme yapacak olursak, bunların çok büyük bölümünün iddia ettikleri mağduriyetlerinin sözde atılı suçun işlendiği kabul edilen dönemde gerçekleşmemiş olduğu yüzeysel bir araştırmada bile açıkça görülebilir. Birinci grubu irdelemek için Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızlarını çarpıcı bir örnek olarak ele alalım. Her ikisi de davaya müdahil oldular. Sümeyye Erdoğan Bayraktar 1985, Esra Erdoğan Albayrak ise 1983 doğumlu. Bu duruma göre Erdoğan'ın kızlarının atılı suç tarihinde henüz 12 ve 14 yaşında olduklarını varsaymak gerekiyor. Kayıtlara göre her iki kız kardeş İmam Hatip Lisesi mezunu. Esra Erdoğan'ın Kadıköy İmam Hatip Lisesi'nden en erken mezuniyet tarihinin 1998 yılı olması gerekiyor. Sümeyye Hanım'ın liseden mezuniyeti ise 2002 olarak tescilli. Demek ki 1997 yılında öğrenimleri hiç kesintiye uğramamış. Öğrenimleri kesintiye uğrayanlar da var ama bunun da Batı Çalışma Grubu'nun faaliyetiyle yakından uzaktan hiçbir ilgisi yok. Mahkemeye sunulan belgelerle bu husus açıkça belgelenmiş durumda. Bu noktada kısa bir tarihçe verelim. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından ilk defa 22 Temmuz 1981 tarihinde 8 Taksim 50.105 sayılı bir yönetmelik yayınlanarak kamu personeli ve okullarda kız öğrencilerin başları açık olması gerektiği yolunda bir düzenleme getirildi. Bu yasak Turgut Özal döneminde 10 Aralık 1988 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce kabul edilen 3511 sayılı kanun ile ortadan kaldırılmaya çalışılmışsa da Anayasa Mahkemesi 7 Mart 1989 tarihinde verdiği 1989 Taksim 12 kararı ile bu yasayı iptal etti. Daha sonra türban yasağının kaldırılmasına ilişkin Danıştay'a da müracaat ederek iç hukuk yollarını tüketen tıp öğrencisi Leyla Şahin, AHİM'e bireysel başvuruda bulundu. AHİM 29 Haziran 2004 tarihinde Türk üniversitelerinde uygulanan türban yasağı uygulamasının yasal olduğu yolunda karar verdi. Yani türban yasağının kaynağı BÇG değil, zaten uzun yıllardır yürürlükte olan yasal düzenlemelerdi. Davanın ikinci grup mağdurlarının Yüksek Askeri Şura kararları ile TSK'dan ilişikleri kesilen subay ve astsubaylar olduğunu belirttik. TBMM'nin Darbeleri Araştırma Komisyonu'nun raporuna göre 1 Ocak 1990 ile 31 Ocak 2011 tarihleri arasında toplam 1235 personelin TSK'dan ilişiğinin kesildiği, bu kişilerden 1043 personelin irticai faaliyet gerekçesiyle ordudan uzaklaştırıldığı, bunların 395'inin subay, 648'inin ast subay olduğu tespit edildi. Belirtilen dönemde iddia edildiği gibi en yoğun olarak ilişik kesmeler 1997 ve 1998 yıllarında gerçekleşti. 1997 yılında toplam olarak 297 kişi, 1998 yılında ise 272 kişi ordudan uzaklaştırıldı. Bunun doğal olan tarafı Refah Yol Hükümeti'nin 13 Mart 1997 tarihinde irtica ile mücadele için aldığı karar ile bu karara referans vererek Başbakan Erbakan'ın 14 Mart 1997 tarihinde yayınladığı genelgeydi. Genelge bütün kamu kurum ve kuruluşlarına yayınlandı. Benzer uygulamalar TSK dışında da gerçekleştirildi. Bu dönemde TSK'dan ilişiği kesilen personelin önemli bir bölümünün dosyalarında Fethullah Gülen tarikatına mensubiyet notu bulunduğu savcı bilginin iddianamesinde ve buna bağlı ek dosyalarda yer alıyor. TSK bünyesinde konuya ilişkin uygulamalarda Batı Çalışma Grubu'nun hiçbir dahlinin bulunmadığı, yürürlükteki yönergelere göre 1980'li yıllardan beri rutin bir işlem olarak personelin sıralı komutanları ve değerlendirme komisyonlarınca ordudan ihraç işlemlerinin yürütüldüğü biliniyor. 28 Şubat döneminde kamuda çalışanların zulüm gördüğü iddiasında bulunan 3. grup mağdur ve müştekilerin maruz kaldıkları uygulamalar ile de Batı Çalışma Grubu'nun yine hiçbir bağlantısı bulunmadığı dava sürecinde gün yüzüne çıkan belgeler açıkça ortaya koyuyor. Batı Çalışma Grubu'nda sivil kamu personeline ilişkin hiçbir fişleme olmadığı gibi icraya yönelik hiçbir emir de yayınlanmadı. Sivil memurların fişlenmesine en çok örnek gösterilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Kılıçdaroğlu'nu fişleyenin de TSK ile hiçbir alakası olmayan bir sivil memur olduğu ortaya çıktı. Tekrar edersek Batı Çalışma Grubu hiçbir kuruma icraya yönelik görevden alma, okuldan işten atma vesaire emir ve talimat vermedi. Görev kapsamında da bu yoktu zaten. Zira Çetin Doğan duruşmalardan birinde bir mağdurun ifadesini dinledikten sonra söz alarak ''Bana kurucu başkanlığını yaptığım Batı Çalışma Grubu'nun atılı suça dayanak niteliğinde yayınladığı gerçek bir belge gösteren her şeye razıyım.'' dedi. Hiç kimse ne mahkemede ne de dışarıda gerçek bir belge, tanık ya da iletişim dökümü gösteremedi. Basın nasıl çarpıttı? AKP'ye yakın gazetelerde de BÇG'ye ilişkin birçok çarpıtılmış yalan haber yayımlandı. Sadece bir tanesini örnek verelim. Yeni Şafak gazetesinin 13 Ocak 2018 tarihli nüshasında Fatih Özer'in sansasyonel bir başlık atarak mahkemede Çetin Doğan'ın sarf ettiği yukarıdaki sözlerini çarpıtarak özel bir haber yapmış olduğu görüldü. Fatih Özer'in özel haberinde Doğan'ın imzasını taşıyan ve pek kolay okunamayan gerçek bir belge de yer aldı. Habere koyulan ancak Yeni Şafak tarafından okunamayacak hale getirilen belgede ne yazdığını size aktaralım. 1. Muhtelif kaynaklardan ve camilerimizde laiklik aleyhtarı vaazlar verildiği, bu vaazların içerisinde kanunen suç teşkil eden ibareler olduğu, hutbe ve vaazlarda Diyanet Başkanlığınca yayınlanan dokümana uyulmadı öğrenilmiştir. 2. Garnizon komutanlıklarınca öncelikle cuma ve bayram namazları olmak üzere muayyen zamanlarda verilen hutbe ve vaazların personel görevlendirilmek suretiyle takibine ve tespit edilen hususların yer ve zaman belirtilerek rapor edilmesinin laiklik aleyhtarı tutum ve davranışları önlemeye faydalı olacağı değerlendirilmektedir. Batı Çalışma Grubu elbette faaliyette bulunmak için kuruldu. Faaliyet kapsamı yukarıda belirttiğimiz gibiydi. Kuruluş yönergesinde yazılı ve de icraya yönelik bir faaliyeti olmadı. Söz konusu belge MİT'ten gelen ve üzerinde adli amaçlar için kullanılamayacağı, muhtemelen kaynağının hassas olması nedeniyle yazılı bilgi notunu teyit amaçlı olarak garnizon komutanlıklarına gönderdi. Gerçek bu iken Yeni Şafak haberinde neler yazdı? Yeni Şafak gazetesinin cuma ve bayram namazları olmak üzere camilerde verilen hutbe ve vaazlardan duyulan rahatsızlığın küstah bir dille belirtildiği gizli belgede gerekli önlemlerin alınması yönünde talimatlar verildiği de anlaşıldığı ifadeleri yer aldı. İşte Yeni Şafak'ın gerçeklerin çarpıtılması yolundaki gayretleri binlerce benzerine sadece bir örnek. Bütün belgeler verildi. Davanın 30 Kasım 2016 tarihindeki duruşmasında Çetin Doğan mahkemeye davanın ek klasörlerinden bulup çıkardığı Batı Çalışma Faaliyet Analizi adlı bir belge sundu. Söz konusu belgede 1 Mayıs 1997 tarihinden 17 Eylül 1998 tarihine kadar geçen dönemde Batı Çalışma Grubunca kamu kuruluşlarına gönderilenler dahil yayınlanmış bütün belgeler yer alıyordu. Bu doküman içerisinde Batı Harekat konsepti, Batı Eylem Planı ve benzeri suç unsuru taşıyan sahte belgelerin adı geçmediği gibi belgelerin hiçbirinde emir, direktif niteliğinde belge de bulunmuyordu. Bunun nedeni Batı Çalışma Grubu'nun görev kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına emir ve direktif yayınlanmasının yer almamasıydı. Bütün bu açıklamalar söz konusu dönemde hiçbir mağduriyetin olmadığı anlamına gelmiyor. Bekçi Murtaza anlayışı, kavrayışı ve kültürünün geçerli olduğu her dönemde mağduriyetlerin yaşanması kaçınılmaz. Burada belirtmek istediğimiz, dün FETÖ-AKP ortaklığı döneminde planlı kumpaslarla yaşatılan ve bugün de yaşanan mağduriyetlerin Cumhuriyet tarihinin hiçbir döneminde yaşanmadığının altını çizmek. 16. ayrımın sonu. Sayfa 151.